Ayrım 20.
Akdeniz uygarlığının bu şıkır şıkır simgesi altında ya yeni bir mavi yolculuğun projesi ya da eski bir mavi yolculuğun anıları onda uyanırdı. Yaza sevinirdi, kışa sevinirdi, güze bahara sevinirdi. Bir beşinci mevsim olsa onda da sevinilecek yanlar bulacağı muhakkaktı. Bir dost ziyaretini, bir tiyatroyu, bir konseri, bir sergiyi has kaynağı yapardı. Öncesinden başlayıp sonrasına uzatarak. Hayatı seviyordu ve sevmeyi. Sevgilerle donattı hayatını. Ölümü de öylesine kabullendi sonunda, bilgece. Bir müzik misyoneri. Faruk Güvenç ise müziğe adamıştı coşkulu, ihtiraslı yaşamını. O da hiç sivrilmeye kalkmadan, öne geçmeye uğraşmadan bir triyoda, bir kuartette, oda orkestrasında ya da büyük orkestrada kendi alçak gönüllü viola partisyonu ile yetinerek. Onun için düğün bayram müzikti. Şöyle ya da böyle ona katkıda bulunmak Faruk'u mutlu etmeye yetiyordu. Her anı heyecanlı, hareketli, coşkulu, sevgi ve sevecenlik doluydu. 24 yıl önce Erdek'te ilk halk festivalini düzenlediğimiz sıralarda sahil kahvelerinde balıkçılara, göçmenlere, başörtülü kadınlara hayatlarında ilk defa çok sesli müziğin esaslarını şaşılacak bir indirgeme yeteneğiyle anlatırken onu görmeliydiniz. Salik olduğu dine yeni müminler kazanmaya çalışan bir misyonere benziyordu. Yıllar ve yıllar sonra aynı işe klasik müziği alıp satmayan bir ortama sevdirme çabasıyla televizyonda devam ediyordu. Artık kısılmış ama sıcaklığından hiçbir şey eksilmemiş dost sesiyle yine bir çeşit alfabecilik peşindeydi. Vivaldi'nin Bach'ın çalınacak bestesini yine heyecanla açıklıyordu kalabalığa. Sanki onlar da onun duyduğu sıcak ilgiyi ve sevgiyi duyarlarmış gibi, sanki Faruk'un birikimine ve zevkine ortaklarmış gibi arkadaşça bir mahremiyetle konuşurdu. İleriye yatırım yapan didaktik bir ukalalıktan çok uzak, öylesine zeki ve yaman bir üslup ve tını yakalamıştı ki, bunu yaparken karşısında onu dinleyenlerin baş kaldırmaya yüz tutan aşağılık kompleksleri bir anda süpürülüp giderdi. Müzik için yaşadı. Sade işi değil, tüm özel hayatı hep müzikle dolup taşardı. Şakaları bile müzik üzerine olurdu. Cocteau'nun bir deyimini kullanarak diyeceğim ki, nadir susuşları bize müzikal bir esti. Yaratılışı gereğidir ama belki de biraz yaşamının kısa olacağı önzesidir, onu sağlığına zarar verecek böylesine dinlenmesiz yaşatan. Hastalık ilk uyarılarını yaptığı zaman kulak asmayışı, işi başladığı gibi bitirmek isteyişi de bundandır belki. Onun gibi hücrelerine bu kadar müzik sinmiş bir müzisyen tempoyu birden yavaşlatamazdı. Toplumu yukarı çekmeye çalışmak. Evet, toplumumuza aykırı gelen acayip türde insanlar var. Büyük kalabalığa aykırı gelişlerinin sebebi, birincilerin toplumu ilkelliklerinden ya da çıkarcılıklarından ötürü hep aşağı aşağı çekmelerine karşın bu ikincilerin karınca kararınca yukarı yukarı çekmeye çabalamaları. Bunlar Sisyphos'un çocuklarıdır ve bir tepeden aşağı yuvarlanan kayayı ikide bir yukarı çıkarmaya çalışan Sisyphos da düz ayak sağduyunun kolay anlayacağı bir simge değildir. Bilir misiniz, kısır döngü sanılan bu iniş çıkışlarında Sisyphos en çok hangi anda mutlu ve yürekliymiş? Tepeden aşağı yuvarlanan kayayı yeni baştan çıkarmak için tepeden aşağı indiği sırada. Azra da, Faruk da bu mutluluğu tattılar. Bu herkese nasip olmaz. Bedrettin Tuncel. Bir dostun ölümü haberi insanı gurbet elde daha çok vuruyor. Nedeni açık. Yurtta o acıyı paylaşanlar sanki ağırlığını daha biraz hafifletirler. Aydın Gün, İstanbul Radyosu'nun verdiği acı haberi Viyana'da bana bildirdiğinde ikimiz de bunu daha yakından duyduk. Ölümleri vakitli vakitsiz diye ayırmak toyluğundan çoktan kurtulmuştum. O bakımdan henüz olgunluk çağındaki Bedrettin'i erken ölmüş saymadım. O da saymazdı, biliyorum. Ahmet Kusi Tecer'i toprağa verdiğimiz gün yanımdaydı. Mezara doğru hafifçe eğilip, "Uyu Kutsicim, ben biraz daha oyalanıp geleceğim," diye söylendiği dün gibi hatırlıyorum. Bedrettin Tuncel'le tanışıklığımız Galatasaray'daki öğrenciliğimiz yıllarına kadar sarkar. Bizden 5 sınıf büyük olmasına karşın hepimiz onun adını ilkin okulda Bülent Nuri Esen, Reşit Baran grubunun oynadığı Duran Bijuteri adlı bir piyesin çevirmeni olarak duymuştuk. Lisenin son sınıfındayken daha başka piyesler de çevirdi. Bunların bazısı o sırada şehir tiyatrosunda bile oynandı. Hocamız Muhsin Ertuğrul'la tanışması da o tarihten başlar. Lyon ayağını. Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir. Lyon'da o tarihte Enver Ziya Karal, Sabri Eşat Siyavişgil, Sabahattin Eyüboğlu ile ve Vehbi Erap ile bir grup oluştururlar. Bedrettin Fransızcasını daha da ilerletir. Sabri Esat da birlikte bu dili en güzel konuşan Türklerden biri olur. Ünlü devlet adamı ve Türk dostu Edward Herriot o tarihte henüz Lyon Belediye Reisidir. Herriot daha sonra Radikal Sosyalist Parti'nin başkanı ve Fransız kabinesinin başbakanı olacaktır. Pek az başbakanın erişebileceği bir kültür seviyesinde bulunan ve Beethoven üzerinde unutulmaz bir de eser yazan bu büyük devlet adamının imajı, ona hayran kalan Türk öğrencilerin belleğinde pek kolay varılamayacak ama yine de özenilecek bir örnek olmaktadır. Bedrettin, Fransa'da da tiyatro ve edebiyat bilgisini geliştirir, zevkini inceltir. Bir yaz tatili boyu gittiği İrfan Şahinbaş'ın okuduğu Cambridge'de İngilizcesinde ilerletmek ister. Ama Fransızcadaki büyük yeteneği yanında İngilizcesi, hele o çok özendiği Cambridge aksanı ve olur olmaz her fırsatta büyük bir cesaretle giriştiği konuşmalar onun sevimli kişiliğine ayrı bir parodi rengi katan bir çeşni olmaktan pek ileri gidemez. Asamble Başkanı Bedrettin'i daha sonra Karl Albert'in zamanında Ankara Konservatuarı'nda hoca olarak görürüz. Devlet tiyatromuzun ilk mezunlarından başlayarak çoğu sanatçımıza hocalık eder. Sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne doçent ve giderek profesör olur. Tevfik Sağlam Paşa'nın başkanlığında UNESCO'ya da geçen Tuncel, buradaki olumlu çalışmaları ve yine özellikle güzel Fransızcası, yabancılarla kontak kurma hassası ve kendine özgü sevimliliğiyle Paşa'nın ölümünden sonra UNESCO Türk Milli Komisyonu Başkanlığı'nın en uygun adayı olur. O gün bugündür de bu ödevi başarıyla yürütür. Çoğu UNESCO konferanslarına birlikte katıldık. Dostumun başka UNESCO'cular arasında ne kadar sevildiğine, sayıldığına yakından tanık oldum. Sokulganlığı ile, lafazanlığı ile büyük sempati yaratıyordu. Bu sempati onun Paris'teki UNESCO Genel Merkezi Asamble Başkanlığı gibi zor bir ödevin başına getirilmesini sağladı. 2 yıl kadar bu ödevi başarıyla sürdürdü. Tiyatro Enstitüleri 1954 yılında bir Almanya dönüşü orada yaptığım çalışmaların ürünü bir öneriyi, bizde de bir tiyatro enstitüsü kurulması önerisini fakülteme sunmuştum. Başta Profesör Macit Gökbark olmak üzere Profesör Firik'in, Profesör Mehmet Kaplan'ın, Profesör Fahir İz'in ve rahmetli dostum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın destekledikleri bu öneri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu'na sunulduğunda 7'ye karşı 28 ile reddedilmişti. Avrupa'da bir bilim dalı olarak gelişen tiyatroyu, tarihi, tekniği, felsefesi, politik ve sosyoekonomik cephesiyle akademik bir disiplin halinde fakülteye getirmek istememiz, bu işe henüz çok uzak olan bir çoğunluk tarafından tiyatro konservatuarda olur gibi malayani ve ilkel bir tepkiyle karşılaşmıştı. Bizim İstanbul'daki bu girişimimizden bir yıl sonra Tuncel, İrfan Şahinbaş ve Samim Sinanoğlu buna koşut bir girişimi Ankara'da kendi fakültelerinde yinelediler ve hemen o yıl 4 sömestrilik bir tiyatro enstitüsü kurdular. Benim ve beni destekleyen 5 profesörün İstanbul girişimimiz yokuşa sürülürken onların çok daha olumlu bir sonuç alması beni çok sevindirmişti. Bizim çabalarımız fakültede benim verdiğim tiyatro tarihi adlı ancak tek bir dersin ve seminerin kabul edilmesini sağlarken, onlar Amerika'dan da Kennedy McGovern, Belfort Grant gibi hocalar getirtecek bir enstitü yaratmış oldular. İstanbul'da 1954'ten bugüne dek kopuksuz sürdürdüğüm tiyatro tarihi dersine ilaveten her ayın son haftası Ankara'ya gider, ben de bu çok sevdiğim enstitüde konuk hocalık ederdim. Daha sonra Ankara'da bu enstitü daha da gelişti, kürsü haline geldi. Profesör Melahat Özgün'ün başkanlığında değerli yeni elemanlar katıldı. Metin Ant, Özdemir Nutku, Sevda Şener gibi övünebileceğimiz bilim adamları yetişti. Yüzlerce genç oradan mezun oldu. Bu gelişmenin ilk harcını atanlardan biri olarak Bedrettin Tuncel'i burada minnetle anmak gerekir. Tuncel, Milli Birlik kabinesinde kısa bir süre Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Kültürel sorunlar için yurdun kültür ve sanat adamlarını ilk defa toplayıp fikir almayı akleden bir bakan oldu. Çok sevdiği Paul Valéry'i çevresine sevdirdi. Nefis çevirileriyle tiyatro repertuarımızı zenginleştirdi. Başkanın sunuşları. Şimdi bunlar nostaljik birer anı oluverdiler. Her ay Ankara'da yaptığımız UNESCO yönetim kurulu toplantıları gözümün önüne geliyor. Bedrettin Tuncel sanırım bunları özlemle beklerdi. Çünkü her toplantı ona başkanın sunuşları maddesi altında bol bol tatlı tatlı, enine boyuna, bazen fazla enine boyuna, doya doya monolog yapmak olanağı sağlardı. Bazen hızına kapılıp, evet kabul etmeli, tatlı tatlı, esprili, cinaslı o kadar konuşurdu ki 4 saatlik toplantı boyu gündemin öbür maddelerine geçilemeden sadece başkanın sunuşlarını dinlemek zorunda kalınırdı. İtiraz edecek olunca ne yapalım, başkanınız teferruatlı konuşur, seçmeseydiniz seçtiniz çekeceksiniz derdi. Rahmetli Kazım İsmail Gürkan gibi sesine, konuşmasına, buluşlarına hayrandı. Herkes de kendini, onun kendini dinlediği hayranlıkla dinlesin isterdi. Rahmetli ve sevgili dostum Seha Mera ile birlikte masanın tam öbür ucunda yan yana otururduk. Bu uzun konuşmaları savuşturmak için kağıt üzerinde bazen yazı, bazen resimle aramızda bir konuşma tarzı tutturmuştuk. Arada bir espri yapar, konuşmayı sohbete ederdik. Ama başkan aldırmazdı. Eski hukukuma dayanarak ben bazen daha da ileri gider, masanın öbür ucunda konuşan Tuncel'e bazen özel mesajlar yollardım. Size bu kadar sübjektiflik yaraşmıyor. Falan konuyu fazla büyüttünüz, falan sözünüzün Afet Hanım'ı gücendirdiğini sezemiyor musunuz gibi mesajlardı bunlar. Tuncel bir yandan konuşurken gözünün altından önüne sürülen mesajı okur, hiç oralı olmamış gibi yapmasına karşın biraz sonraki cümlelerinde uyarıları kale alıp ufak tasihler yapar ama yine de uzun konuşmasını bir yerde kesmeye kolay kolay razı olmazdı. Toplantı bittikten, konuşmanın verdiği gerilim gevşedikten sonra yanıma gelir, yüzünü aydınlatan gülüşüyle sarılır, darılmadığını gösterir. Senin bu özel mesajlarının hepsini saklıyorum, bilmiş olasın derdi. Seviye kaygısı. Bedrettin Tuncel, Lyon'da edindiği tüm entelektüel nitelikleri yaşamı boyunca tavında tutmasını, muhafaza etmesini bildi. Her konuda bir seviye kaygısı, bir kolay beğenmeme, ince eleme, sık dokuma titizliği gösterirdi. İyi yemeği, iyi şarabı olduğu kadar iyi üslubu, özlü bir ifadeyi, bir fikir gurmesi gibi teşhis ederdi. Delikanlılık döneminin okuma açlığını olgun yaşında da tavsatmamıştı. Herkesle genel bir barışıklığı olmasına karşın dostları azdı. Ama onlarla yetinmesini bilirdi. Entelektüel düzeyi ve kişiliğiyle UNESCO'ya da bir saygınlık getirmişti. Parlamento tartışmalarından, kulüp dalaşmalarından staj görmüş bir hatip, bir UNESCO kongresinde ulu orta bir demagojiye girişince sabırlı, uzlaştırıcı ve nazik Tuncel birden dayanamamış. Burası Şenesenevler Yapı Kooperatif Hissedarlar Toplantısı değil. UNESCO çatısı altında başka bir söz dağarcığı, başka bir konuşma üslubu, başka bir ölçü ve seviye kaygısı egemendir. Bu arkadaşımıza bu üslubu edinmesini öğütlerim demişti. Evet, şimdi bunların hepsi birer hatıra oldu. Bedrettin Tuncel'siz bir UNESCO bana şimdi çok eksik bir şey gibi geliyor. Dürüst ve yürekli. Bir insan ölür, eski bir öğretmense, fakir bir yazarsa, yaşamı boyunca çektiği sıkıntıların sanki bir mükafatı gibi öldükten sonra övülür, göklere çıkarılır, eşsizliği, benzersizliği belirtilir. Ölen adam daha etkin biri ise onun mersiyesi üzerinde oy birliği sağlanamaz. Değil mi ki bir şeyler yapmıştır, Öyleyse ister istemez birçoklarının sevgisini kazandığı gibi başka birçoklarının da yergisine hedef olmuştur. Politikacılar ima ettiğimiz bu ikinci türden insanlardandır. Politika zaten oldum bittim netameli ve nankör bir meslektir. İktidarda olup doğru bildiklerini uygulamak, gerçi insana başka hiçbir meslektekiyle kıyas kabul etmeyecek bir güç ve tatmin hissi verir ama neler bahasına. Politikacının her günü sürtüşmeli geçer. Her an tetikte olmak zorunluluğu onu daimi bir ruh gerginliği içinde bırakır. Çoğu politikacılar durdukları yerde ülser olmazlar. Sinir bozuklukları, uykusuzluk, yüksek tansiyon politikacının olağan meslek hastalıklarındandır. Bu stresli, hızlı ve gergin yaşayışı 5 paket sigara ile, sayısız kahve ve çayla, başka dopinglerle yumuşatmaya kalkmak ise sağlığı ayrıca bozar. Hasılı bir kısır döngüdür gider. Sonunda huyunu suyunu bildiğinizi sandığınız insan, bakarsınız bir süre çekişmeden sonra gölgesiyle kavga eden, işkilli, telaşlı, sinirli bir yaratık olup çıkıvermiş. Geceli gündüzlü fazla çalışma sinir ve sağduyu stoklarını tüketmiş. Değil iktidarın insan böyle bir gerilime girince hiçbir şeyin tadını duyamaz olur. Spor arkadaşım ve çok eski dostum bir parti lideriyle karşılaştığımda onu yorgun ve sinirli görerek üzülmüş ve kendinize birkaç gün istirahat verseniz iyi olur demiştim. Ben sizin yerinizde olsam Uludağ'a ya da Yalova'ya çekilip şöyle 2-3 gün tam bir dinlenirdim. Kendisine olmayacak bir şey söylemişim gibi şaşkınla bakmış. Ah, siz parti işlerini bilmezsiniz demişti. Değil bir iki gün, bir iki saat işten uzaklaşacak olsanız ipler elinizden kaçar, bir daha yakalayamazsınız. Ne var ki iktidarda ya da muhalefette tam gaz çalışırken bulamadıkları bu dinlenme fırsatını politikacılar bazen zorunlu olarak iş başından uzaklaştıkları ya da partileri kapandığı zaman bulur, eski dengeli, sağduyulu, huzurlu kişiliklerine döner gibi olurlar. Met ve Cezir gibi iktidarda kalmak ve düşmek, mecliste çalışmak ya da çalışamamak, liderlikte bulunmak ya da artık lider olmamak, onların kendi iradeleriyle bulamadıkları kozmik dengelerini bazen bir üstün zorunluluk olarak dışarıdan ayarlar. Politikanın bozamadığı insancıllık. Orhan Eyüboğlu, durum ne olursa olsun, dengesini, ölçüsünü, huzurunu, sağduyusunu ve insancılığını hep aynı tutabilen nadir yaratılışlı bir politikacıydı. Denilebilir ki politika onun güçlü insan mayasını bozamamıştı. Orhan Eyüboğlu ile aşağı yukarı 55 yıllık bir dostluğumuz vardı. Okul arkadaşım ve aşağı yukarı yaştaşım oluyordu. Onun nice tecrübelerden geçen, politikanın türlü cilveleriyle didişe dişe büsbütün olgunlaşan kişiliğinin en verimli çağında, beklenmedik bir anda vefatı herkes gibi beni de çok sarstı. 55 yıllık dostluk, dile kolay. Ama her gün beraber miydik? Bazen yıllarca birbirimizi görmediğimiz olurdu. Ne var ki hep birbirimizin hafızasının, aklının bir yerindeydik. Onun hiçbir başarısı beni, benim başarı gölgelerim de onu ilgisiz bırakmazdı. Bazen Ankara treninde rastlaştığımız, uzunca konuştuğumuz olurdu. Politikanın ve devlet adamlığının en yüksek mertebelerine erişmiş olmasına karşın hiç mi hiç değişmemişti. İnsanı mahcup eden nezaketi, alçak gönüllülüğü ve okul sıralarındaki ya da spordaki dürüst ve içten arkadaşlığı hep yerli yerindeydi. O çocukluk ve ilk gençlik yıllarında onunla yan yana az top koşturmadık. Başka okulların takımlarıyla yaptığımız maçlardaki 11'in, daha sonra çeşitli dönemlerin Türk hükümetleri içinde bakanlık etmiş tam 4 elemanı içerdiğini o zaman nasıl tahmin edebilirdik? Benim sağ açık oynadığım bu takımda Orhan sol açık oynardı. Çok süratli ve acayip bir cenah adamıydı. 27 Mayıs kabinesinde tekel bakanı olan Kandıralı rahmetli Fethi Aşkın Soliç, Demokrat Parti hükümetinde Gümrük Bakanlığı yapan Şevket Polatoğlu santrfor ve birçok kabinenin Demirbaş Bakanlarından Fethi Çelik başta santrfor ve takım kaptanımızdı. Şimdi bütün hatıralar saklandıkları yerlerden çıkıyorlar yüzeye. Orhan sporda da hep centilmendi. Daha o yaşta çalımsız, sert, hızlı fakat faulsüz oynardı. Politik hayatında da hep öyle oynadı. Olgun, ölçülü, barıştırıcı. CHP teşkilatını bir karınca çalışkanlığı ve sessizliği içinde öyle bir hale getirdi ki kendi partisindekiler bile bu işe şaşa kaldılar. Devlet hizmetinde ilk sivrildiği yer İstanbul Trafik Şubesi Müdürlüğü olmuştu. İstanbul o günden beri böyle bir trafik müdürü görmedi. Bir kar tipisinde. İşini o kadar sever, sorumluluğunu o kadar iliklerine kadar duyardı ki, çat burada, çat kapı arkasında, her yerde hazır ve nazır olurdu. Bir kar tipisi içinde onu şapkasını geriye itmiş, lacivert trenç kotu ile gece yarısı Dolmabahçe'de bizzat trafik memurluğu görevini yaparken gören, herhalde yalnız ben olmadım. Orhan Eyüboğlu'nun bu halka hizmet aşkı onu İstanbul'un sevgilisi yapmıştı. Bu sevimli ve yakışıklı adam imajı meclis ve parti hayatında da onu bırakmadı. Babacan, halkçı, doğrucu, hizmet aşkı dolu, mütevazı bir adam. Bu particilik içinde kendine çok güç işlevler düştü. Koca bir İnönü'ye hem de büyük saygı ve hayranlık duymasına karşın yönetim kurulunun pek de sevimli kaçmayacak kararını bildirme işi ona verilmişti. O bu işlevi duygularına karşın mantığının bir gereği olarak cesaretle üstlendi. Kesinliğine halel getirmeyen azami nezaket içinde yerine getirdi. Bu dozaj ustalığı dahi onun temkininin bir belgesi sayılabilirdi. Daha sonra çeşitli kabinelerde başbakan yardımcılığını hep insani, hep adil ölçüler içinde götürdü. Partinin genel sekreterliğinin yıllarca rakipsiz ve en layık adayı oldu. Yine parti içi sürtüşmelerde hayli yıprandı ama kol kırılır yen içinde misali bunu dışarıya belli etmemeye çalıştı. Televizyonda onun politika değirmeninde apak olan saçlarını her görüşümde içim çocukluk günlerine gitmiş gibi ısınırdı. Arkadaşımın arkasında bıraktığı hizmetleriyle övünür, gelecekte yapacaklarını güvenle, umutla beklerdim. Olmadı. O gün sağanak halinde yağan yağmurun altında, Şişli Cami avlusunun bugüne kadar hiçbir cenazede görülmemiş bir ana baba günü haline alışı, Türkiye'nin ve İstanbul'un bu çalışkan evladına gösterdiği vefanın en sıcak kanıtıydı. Türkiye dürüst bir devlet adamını yitirdi. Bizler ayrıca eşsiz bir dostumuzu. Sıra dışı bir diplomat. Herkes tarafından tanınmayan, popüler olmayan, sadece erbabının, yakın dostlarının tanıdığı, tattığı kimseler vardır. Ama şarap uzmanları nasıl bir yudumda iyi şarabı anlarlarsa, insan sarrafları da böyle bir insanla iki dakika konuşunca değerini, başkalığını bir konesör kesinliğiyle saptarlar. Orhan Tahsin işte böyle bir insandı. Hariciyemizin bu kendine özgü, eski deyimiyle nevi şahsına münhasır simasını tanıyanlar kabul edeceklerdir ki, Orhan Tahsin boşuna akıp gitmiş, değeri bilinmemiş, kendisinden gereğince yararlanılamamış bir nehirdir. Frenleyemediği yahut sadece frenlemediği dilinin belası olarak hiçbir zaman tutulmadı. Korps konsüler içinde bırakılıp diplomatik kariyeriyle gününden baltalandı. Hariciye mensupları içinde en geniş kültürlülerden biriydi. Durmadan okurdu. Göte'nin dilini en iyi bilen, onu girdisi çıktısı bütün incelikleriyle anlayıp hoh döş yani örnek bir diksiyonla ana dili gibi konuşan bir insan.